Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bir anda pavyon ekosu geldi size de. Hoparlör açık unutuyorum bazen. Ondan oluyor böyle hani ses sevgili seyirciler lerlerler diye. Onun gibi yok, merak etmeyin, sadece ondan kaynaklanıyor. Bu sabah ilk yayında biliyorsunuz bir parça bize söylenen yalanların üzerine çıktık ve bu sadece iktidara mal edilerek bir şey anlatılamaz. Bu arada burada muhalefetin de eksikliği var diye konuştuk. Son olarak yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik kolları kongresinin üzerinden hareketle ve Sağlık Bakanı'nın gece saat 1:25 kala attığı çekingen tweetiyle renkleri soldurulan haritayla, salgın haritasıyla ilgili konuştuk. O yayın şu anda Ünsal'ın.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim lütfen. Aşağıdan periskopun altından 3 noktadan lütfen onu bulun, yayını paylaş tuşunu. Oradan paylaşın. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Şimdi bugün çok ilginç bir şey konuşacağız. Bekliyorum. Özellikle burada olmanızı rica ediyorum. Çünkü ya Türkiye'de linç trenine binmek çok kolay ama insanlar düşüncelerini o trenin vagonlarında gördükleri insanlara göre belirliyorlar mesela. Onların da hata yapabileceklerini hiç düşünmüyorlar. Bu ben de olabilirim. Ben de olabilirim. Turgay Yıldız şahane bir skeç hazırlamış. Maske, mesafe, hijyen ve saygı eklemiş benim yüzümden. Sen söyleyip duruyorsun 19 günde böyle yapıyorsun diye Sağlık Bakanı'nı canlandırmış bir skeçte. Sağ olsun, ağzına sağlık. Yayın arasında da haberleştik zaten. Çok teşekkür ediyorum. Eline ağzına sağlık sevgili Turgay'ın. Turgay da olabilir. Faruk Bildirici de olabilir. Bugün konuşacağız. Bugün Enver Aysever olayını konuşacağız. Şimdi dün ben yayın yapmadım ya. Ya şöyle bir grup var. Gerçekten bak, hakikaten şöyle takıntılı bir grup var. Ne oldu, sırf bunu konuşmamak için gelmedin değil mi? Vallahi bak. Ya bu nasıl bir gerizekalılıktır ki? Ben 6 yıl boyunca hep kendimi sıktım. Enver Aysever olayı patlayınca dedim ki ben yayın yapmayayım. Gerçekten büyük fotoğrafı gördünüz. İnşallah o büyük fotoğraf kafanızda paralanır. Hani diyor ya, damat kadar başınıza taş düşsün diye. O küçük. Benim gördüğüm büyük fotoğrafı düşün. Bugün Enver Aysever olayını konuşacağız. Şimdi burada gazetecilerin hak ve ödevler sorumluluk bildirgesi var. Evrensel bir olay. Evrensel bir yorum. Onun üzerinden konuşacağız. Ama asla şöyle bir durum olmayacak burada. Bir dakikaya, insanları ne kadar kolay linç ediyorsunuz. Önce size şunu söyleyeyim. Bir kere Enver'in şu tavrını çok net buldum. Hakikaten yani, o yüzden çok da saygı duyuyorum. Kim kendisine mikrofon uzattıysa, kim canlı yayına çağırdıysa hepsine katıldım. 2 gündür. Ben hepsini izledim, dinledim, hepsini. İnanırsınız inanmazsınız. Şunu size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim mesela. 238.500 liralık ihale olur mu? Valla cuma günü Saramago'yu çağıracağız. Enver'cim kusura bakma. Hani yaşasaydı Saramago'yu da davet ederdik okuryazarlık atölyesine. Adam Portekizce başlardı, Türkçe bitirirdi. Bu işin ayrı boyutu. Ama bir dakika ya. Gazeteci belediyelerle ilişki kurmaz. Tamam, kurmasın. Pek çok belediyenin işini takip eden gazeteci görünümlü tip yok mu? Görüyoruz bunları. Bu değil de. Şimdi mesela bir gazeteci kitap yazdı. Bakın, daha örnekleri çoğaltacağız. O gazetecilik hak ve sorumluluklar bildirgesini de mutlaka tartışmamız lazım. Benim gazeteci arkadaşlarımın da tartışması lazım. Öyle ezbere birileri birilerini seviyor, birileri birilerini sevmiyor diye linç trenine katarına binemezsiniz. O kadar basit değil. Kusura bakmayın. Ben öyle mesleğimin ayaklar altına alınmasına falan izin vermem. Enver Aysever bir açıklama yaptı. Hikaye şu. Bir okuryazarlık atölyesi açtığını, bir yıl sürecek çalışmalar karşılığında işte farklı belediyelerin de, İzmir, Mersin gibi belediyelerin de kabul ettiğini ve işte bu oturumlar sonucunda 238.500 liralık bir aracı firma var. Enver diyor ki ondan benim alacağım para bir yıl boyunca 90 bin lira. Yani buradaki ölçüm yapıldığında aylık 10 bin lira kazanacağım ben. Bir, belediyeler okuryazarlık atölyesi açabilirler mi yazarlarla? Valla bu konuda eğer iş Enver Aysever'e gelecek olursa çok insan mahcup olur. Çok insan mahcup olur. Yani belediye imkanlarından yararlanan sağcısı solcusu, dindarı dinsizi, herkesin tepesi yere eğilir. Sakın yapmayın bunu. Belediyeciler gazetelerini paralı etkinliklerine çağırır mı? Gazetecinin paralı etkinliğe çağrılmasının özelliği nedir? Ne olabilir? Ne olmalıdır? Şimdi size bir soru. Bakın, bir şey okuyacağım size. Faruk abi, Faruk Bildirici, burada defalarca ben size yazılarını paylaştım biliyorsunuz. Çok da benim hani yıllarca aynı camianın içinde çalıştığım, yaptığını, yazdığını, çizdiğini çok iyi bildiğim, takip ettiğim bir insan, bir gazeteci. Faruk abinin burada yazdığı, bakın, uluslararası evrensel ilkeler içinde Şunun tartışılmaya ihtiyacı var. Bir kere şurada bir haksızlık var. Not, yazının sonunda Faruk abi bir yazı yazmış bugün. Özür dilerim onu. Enver Aysever belediyelerle mali ilişkiye girmemeliydi. Hiçbir gazeteci hiçbiriyle girmemeli. Hiçbir gazeteci hiçbiriyle girmemeli. Buna ben de varım. Ama bana şunu söyler misiniz yazının sonunda? Not, Enver Aysever gazetecilik meslek etiği açısından yönelttiğim bu eleştirime yanıt vermek isterse karşı görüş olarak yazımı ekleyebilirim. Olmadı Faruk abi. Olmadı. Ben yayın arasında seni arayabilirdim. Böyle yazdığın için ben de aramadım seni. Olur mu öyle şey? İki gündür mikrofon uzatan herkese konuştu. Sev sevme bu başka bir şey. Başka bir tartışma konusu. Ama bu yapılan haksızlık. Kime yapıldığının önemi yok. Bu haksızlık. Neden haber paylaşıldıktan sonra karşı görüş gelsin? Bizim hep karşı olduğumuz şey değil mi bu? A Haber'in uydurduğu yalanlarla başa çıkmak için sürekli karşı haber mi bulacağız biz o zaman? Niye bu yazı yazılırken Enver Aysever'e ulaşmıyorsunuz? Gizli biri değil ki. Çok rahat telefonla ulaşabilirsiniz. Çok rahat ulaşabilirsiniz hem de. Yani Faruk abi beni tanıyor. Beni arasa ben verirdim. Ben 3 gündür hiç konuşmadım Enver'le. Kendiye şu işte sorabilirsiniz. Ama bu olmaz. Bu haksızlık. Büyük haksızlık hem de. Yazıyı yazdıktan sonra isterse bu eleştirme yanıt vermek üzere şunu yapabilirim. Olmaz. Bu olmaz. Haksızlık bu. Çünkü siz yazıyı yazıyorsunuz, istediğinizi söylüyorsunuz. Ondan sonrasında çıkıp sen de istersen cevap hakkını kullanabilirsin. Ya beraber kullanalım. Beraber kullanalım. Niye yapılmıyor ki bu? Gazeteci çıkar çatışmasından kaçınır. Neredeydi? Şurada. Gazeteci ticari şirket kuramaz, tacirlik ve esnaflık yapamaz. Bu Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde ekonomik mali bilgi bölümünde yazan bir şey Faruk abi hatırlatıyor. İyi ki hatırlatmış, tam da karşı çıktığım yer burası çünkü. Gazeteci ticari şirket kuramaz, tacirlik ve esnaflık yapamaz. 6 yıldır karşınızda duran insan o zaman gerçekten ara ara dalga geçmek için söylediğim gibi mahalli saz sanatçısı. Kardeşim ben bir şirket kurmak zorunda kaldım. Neden? Bunu size anlattım ben 5,5 yıl önce. Devlete vergi ödeyebilmek için. Peki ben gazeteci değil miyim şimdi? Nasıl yapacağız? Bunu sormak benim hakkım değil mi? Nasıl yapacağız? Mesela bunca zaman işsiz kalmış ama kendine bir yol açmış. Hiç bu konuda tevazu falan göstermeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Hiçbir kimse tevazu falan bekleyemez benden. Ben bu konuda çırpına çırpına, ben ve Ruşen çırpına çırpına zaman zaman birbirimize omuz vererek bu noktaya kadar getirdik bu işi. Medyaskop'u açalım internet sitesini. Gelin tıkladım. Medyaskop açıldı. Üst tarafta Google'ın attığı, Google Ads içinden geçen, Google reklamlar bölümünden gelen orijinal bir reklam var. Ne yapacağız? Gazeteci ticari şirket kuramazdı. Ne yapalım Faruk abi? Ticari şirket kurmayalım. Eyvallah. Ne yapalım bunları indirelim mi parasını olduğu gibi? Ben buna razı değilim. Nasıl olacak bu? Bugünün koşulları içinde bunlar tekrar değerlendirilmek zorunda. Bu kadar ezberden söylenecek laflar değil. Ha şu yok mu? Yani bir belediyeyi tam böyle amiyane tabirle emükleyen tipler, gazeteci gibi gezen, akademisyen gibi gezen soytarılar yok mu? 1 milyon tane. En basit örneği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devir tesliminden önce imzalanan 8,5 milyonluk faturayı düşünün. 8,5 milyon diyorum ya. 8,5 milyon, 8,5 trilyondan bahsediyorum. Ben size soruyorum şimdi. Medyaskop'un altında iniyorsunuz. TOKİ'nin emlak yönetiminin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın reklamı var. 4 ilde 124 muhtelif taşınmaz KTV'den muaf vadeli açık artırmayla satılacaktır. Ne yapalım şimdi? Benim internet sitesini açalım. Vallahi benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok hem de. İlk günden beri bir şey saklamak gerekmesin diye uğraşıyorum. Ama insanların bu kadar kolay linç edilmesine müsaade edemeyiz. Anlayan da anlamayan da çöktü bir yandan Enver'e taş atıyor. Bu kadar basit değil. Bu kadar basit değil. Tekrar söylüyorum kardeşim. O kadar büyük. Yani ben bırakın o isimlerini bile anmak istemiyorum. O iki tipin, kardeş iki tipin. Belediyeyi nasıl emdiğini anmak bile istemiyorum. Hiç. Ama burada önemli olan hikaye şu olmalı. Tıpkı siyasetin finansmanında olduğu gibi özellikle Amerika örneği burada iyi örnek. Açık olmak zorunda her şey. Her şey açık olmak zorunda. Ve Enver diyor ki bir dakika kardeşim. Bir dakika. Ben fatura kestim. Hepsiyle ilgili fatura var. Aldığım para belli bakabilirsiniz. Neden bunu düşünmüyor insanlar? Gazeteci iş yapmaz. Peki Faruk abinin farukbildirici.com internet sitesi var. Farukbildirici.com. Açtınız şimdi. Faruk abi gazetecilikte yaşamaya çalışan bir insan. Sadece gazetecilik yapıyor. Çok da saygıdeğer bir tavır bu. Eyvallah. Faruk abi buraya reklam verdiği zaman Google Ads ne diyeceksin mesela? Yok ben işte bana reklam falan vermeyin kardeşim. Böyle mi diyeceksin? Neyle yaşamayı düşünüyorsun? Ben soruyorum açık açık. Bu olmaz. Bu yanlış. İnsanlar birilerini linç etmek için yarışıyorlar Türkiye'de. Nereden olduğuna bile bakmıyorlar. Ahmet Hakan Çapsız'ı bugün Finlandiya örneğini verdi diye Tunç Soyer'le mesela dalga geçmiş. Çok haklı. Ya Tunç Bey böyle bir şey yapılır mı? Bir yandan Enver diyor ki ben hayatım boyunca hiçbir ihaleye girmedim. Hiçbir ihaleye girmedim. Haklıdır. Niye girsin ya? Niye bir gazeteci bir ihaleye girsin? Ama onun bağlı bulunduğu bir ajans, beraber çalıştığı bir şirket var muhtemelen. Niye yapıyorsunuz bunu? Ne kadar kolay değil mi insan doğramak, oturduğun yerden sallamak? Şunu yapman lazımdı sevgili Faruk abi. 30 yıldır tanışıyoruz. Ya Enver herkesle konuştu. Bu yazıyı yazmadan neden aramıyorsun onu? Yazının sonuna şunu yazmak, kusura bakmasın kimse, bu dürüstlük değil. Böyle olmaz. Yani burada sen yazdıktan sonra en sonuna Enver Aysever gazetecilik meslek etiği açısından yönelttiğim bu eleştirmeye yanıt vermek isterse karşı görüş olarak yazımı ekleyebilirim. Olmaz. Yazı yazılırken herkese konuşan insanı aramakla yükümlüsün. Yıllarca Hürriyet'in haber koordinatörlüğünü yaptınız Faruk abi siz Ankara'da. Bütün muhabirlerinizden defalarca teyit istemediniz mi? E siz yapmıyorsunuz. Bakın bu hepimizi herkesin önüne atmak demek. Sevmiyor olabilirsiniz. Gazeteciliğini beğenmiyor olabilirsiniz. Hepsini tartışırım. Hepsini desteklerim. Benim de desteklediğim bölümler olur. Ama bu olmaz. Burada anlatılan gazeteciler nasıl yaşayacak? Söyler misiniz bana? 5,5 yıl önce, bundan 5,5 yıl önce 2016 yılının 27 Ağustos günü ben bu yayına başladım. 2016 yılının 27 Ağustos günü. Pardon 2015 yılının özür dilerim. 2015 yılının. Ve yayına başlamadan önce 8 ay boyunca, yani yakın çevrem çok iyi biliyor bunu, anlattım da burada defalarca, o kadar ince eleyip sık dokudum ki tek derdim vardı, biliyordum çünkü bunu yaptığım zaman benim karşıma farklı iddialarla bir sürü insanın geleceğini, en çok dostun gülünün yaralayacağını, bundan adım kadar emindim ben. Ben o gün başladığım zaman bir sürü laf sokan insanlar sonra çok geldiler bana. Ya nasıl yapıyorduk bu YouTube yayını bir anlatsana falan diye. Ama 8 ay boyunca burada bir kuruş kazanmadım ben. Eşim şahittir. Bu yayının en büyük finansörü abim şahittir. Bir kör kuruş 8 ay boyunca. Ve burada oluşturduğum sistem, ödeme sistemi tamamen vergiye dayalı bir sistem. Ve ısrarla söylüyorum bak benim dışımda vergi ödeyen yok YouTube'a. Bu kadar ısrarlı söylüyorum sana. Ama ben bunu yapmışken bir dakika siz gazetecilik meslek hak ve etik bildirgesi bilmem ne deyip gazeteci ticari şirket kuramaz diyemezsiniz. Burada ayrımı koymak zorundasınız. Bu tartışılmalı tekrar. Bu kadar basit değil bu hikaye. Herkes tutup birbirinin önüne atamazsınız. Ne kadar güzel ya linç edebilmek insanları. Sallayın Enver'i. Herkes çiğnesin. Bak bir daha söylüyorum. 238.500 lira. Enver diyor ki 90.000 liraya anlaştım ben. 90.000 lira son derece makul bir rakam. Bir yıl için. Son derece makul bir rakam. 238.500 liraya. Keşke Enver burada olsa ona da söylesem. Ya yaşasaydı Saramago'yu getirirdim ben. Ciddi söylüyorum. Hiç kusura bakmasın. Çok abartılı. Ama aracı firma, bunu düzenleyen firma ne yaptı ne etti? Onu Enver bilme şansına sahip değil işte. Burada bizim için asıl olan hikaye... Gazetecinin ne yaptığıyla alakalı olmak. Ama bunun yöntemi de yazıyı yazdıktan sonra sonuna bir notla eğer isterse Enver Aysever de karşıt görüş iletebilir yazıya ek yaparım demek olmaz. Bu haksızlık, büyük haksızlık hem de. Mikrofon uzatan herkese konuşmuş bir adamdan bahsediyorsunuz ya. Sevin sevmeyin bakın bunlar ayrı tartışmalı. Ama mikrofon uzatan herkese konuştu 3 gün boyunca. Herkese tek tek anlattı. Ben şunu yaptım, bu kadar aldım, bunu yaptım. Ya evet, bir takım belediyeler, bir takım kuruluşların arka bahçesi, doğru. Neden burada konuşmuyoruz bunları? Hani hep diyorum ya, neden bu ülke ikiyüzlülükten bu kadar besleniyor? Neden? Bu yayın 6 yıl boyunca, 5,5 yıl boyunca bir kez belediye reklamı aldı. Onu da anlatayım size. Bir kez belediye reklamı aldım. Aldığı belediye neresi biliyor musunuz? Kırklareli. Onların Tatavla şenlikleriyle ilgili geniş bir katılım yapılacaktı. Aa, Enver burada. Görmedim, kusura bakmasın. Enver'cim hoş geldin. Neyse, burada olması da olmaması da bir şey değiştirmeyecek. Tatavla şenlikleriyle ilgili olarak duyuruları vardı. O yayınlandı 2 ya da 3 gün. Faturalı yayınlandı. Bu arada size çok komik bir şey söyleyeyim mi? Kırklareli Belediye Başkanı var ya, Mehmet Siyam Kesimoğlu. Benim Mehmet abi diye hitap ettiğim, Mülkiyeliler Birliği'nin eski başkanı, benim de okuldan çok sevdiğim bir abimdir. Yani aynı masada oturup rakı içtiğim bir abimdir. Bu ben ne muhteşemimle alakalı bir şey değil. Lütfen doğru anlayın bunu. Bu insanların kuracakları ilişkiyle alakalı. Beni burada ilgilendiren hikaye şu. Bir belediye sınırları içinde yaşayan insanlar. Kakava, Tatavla mı dedim, özür dilerim. Kakava, çok özür dilerim ya, aklım gitti. Hafta sonunda çünkü İstanbul'da Kurtuluş'ta yapıldı ya. Kafam gitti, çok özür dilerim. Ya gerçekten mesela Türkiye'de belediyeler açısından bu okuma şenlikleri ne getirdi? Bence bunu tartışmamız lazım. Bak ben gururla söylüyorum kardeşim. Ömrümden ömür gitti. Vallahi bunu da bu kadar net söylüyorum. Bu kadar net söylüyorum. Ömrümden ömür gitti. Orada yaptığım 18 kitap yayını için. O kadar çok çalıştım. Ama gururla gösteriyorum şimdi. Bana biri sorduğu zaman ben onu gösterebiliyorum. Eminim Enver de çıkıp okuma atölyelerinin sonucunda ne olduğunu anlatabilecek durumdadır. Anlatamayacaksa ben onunla da tartışırım, didişirim. Hiç çekinmem bundan. Biz bu ülkede şu ikiyüzlülüğü geçmek zorundayız artık. Ama bunu yaparken hepimiz şunu da yapmak zorundayız. Ya insanları linç etmek bu kadar kolay olmamalı kardeşim. Bu kadar basit değil bunlar. Muhalefetin belediyeleri muhalif gazetecilerle, iktidarın belediyeleri iktidar şakşakçısı gazetecilerle. Gazeteci muhalif olmaz. Gazeteci iktidar yalakası da olmaz. Gazeteci gazetecidir. Kitap yazan bir insan. Diyelim ki, bak hemen aklıma geldiği için söyleyeyim. Çok sevdiğim, 30 sene beraber çalıştım, muhabirlik yaptım bir arkadaşım. Çiğdem. Çiğdem Toker. Çiğdem'in şahane bir kitabı var biliyorsunuz. Şahane bir kitabı var. Şimdi Çiğdem çağrıldı. Diyelim ki bir belediye çağırdı Çiğdem'i. Dedi ki okuma günleri düzenliyoruz. Burada sizle bir söyleşi yapacağız. Tamam. Sizle bir söyleşi yapacağız. Oturacaksınız burada. Söyleşiye ayrıca size bir kitap standı açacağız. Satacağız. Ne olacak şimdi? Faruk abi size soruyorum. Ne yapalım? Nasıl bir şey yapalım mesela? Yani bir söyleşi yaptığı zaman, Çiğdem bir söyleşiye, kitabıyla ilgili bir söyleşiye davet edildiği zaman. Hayır kardeşim, ben sadece bununla yaşıyorum. Benim başka bir gelirim yok. Ben öyleyim. Benim başka bir gelirim yok. Israrla burada söylediğimde 3 yıl önce insanlar beni de linç etmişlerdi. Şimdi herkes takır takır aynı şeyi yapıyor. Ne demiştim hatırlıyor musunuz? Ya beni böyle ücretsiz etkinliklere çağırmayın kardeşim. Çağırmayın, bu kadar sık çağırmayın. Ben zaten yapıyorum onları. Genç kardeşlerim çağırdığı zaman tartışmıyoruz bunları. Ama tutup bilmem ne derneğe, bilmem ne yarına bir şey yapıyorsa o, bu insan bununla yaşıyor demek zorunda. Ne yapacağız peki şimdi? Ne yapacağız? Yani Çiğdem bununla yaşamasın, kitabını orada satmasın, kitabının karşılığında, orada o söyleşinin karşılığında bir ücret almasın mı? Kimseden bir himmet edindiği falan yok. Hiçbir şey yok. E nasıl oluyor o zaman bu? Burada bizim için kıstas sadece eşitlik olmak zorunda ve açıklık. Bu kadar net. Kim kimden ne kadar para aldı, ne zaman aldı, nereye harcadı, ne kadarını vergilendirdi. Beni sadece bu ilgilendiriyor. Onun dışında herkese istediği hesabı veririm. Ama kusura bakmasın kimse. Burada bu kadar net bir şekilde bir insanın herkesin önüne atılarak parça parça linç edilmesine de ben müsaade etmem. Sonuçta seversiniz sevmezsiniz. Bir gazeteci meslektaşımdan bahsediyoruz. Bunu özellikle bir gazeteci yapamaz. Yapmamalı. Faruk abinin burada yaptığı doğru değil. Yazının sonuna konulan ifade her şeyin ötesinde ayıptır. Sorabilirdiniz. Sorabilirdim Faruk abi. Bana sorabilirdin ya telefonunu. Ben verirdim sana. İnsanlar o telefonu bulmak zor değil ki bizim için. Hiçbirimiz için değil. Yani bugün Türkiye'de gazeteci olan birinin telefonunu herhalde 10 dakikada bulurum ben. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Sen de bulursun, sen benden daha kıdemlisin. Ama bu olmaz. İnsanları böyle doğratamayız. Tartışacaksak doğru yerden tartışalım. Bugünün koşulları üzerinden tartışalım. Gazeteciler nasıl yaşayacağı tartışalım hep beraber. Ondan sonrası ben sonuna kadar varım. Yani o kadar bu konuda kendimi rahat hissediyorum ki çünkü. Ya ben bu olsun diye çabaladım. Bak tekrar söylüyorum, 8 ay sadece buranın gelir modelini belirleyebilmek için tek kuruş kazanmadan çalıştım. Ben ne muhteşemim, vallahi değilim ya. Sadece ben keriz gibi yaptım, bir sürü insan kullanıyor şu anda. Kullansın kardeşim, ne yapayım? Alıp çeyizime kaldıracak halim yok ya. Yapılacak. Ben burada Patreon'dan bahsettiğim zaman insanlar kıçıyla gülüyordu. Şimdi bir bahçede oturup yeşilliğin içinde diye gülen geyik bile Patreon'dan destek istiyor kendine. Ama bu olmalı. YouTube'a video koyuyorsun. Ben koyuyorum. Görmüyor musunuz arkadaşlar? YouTube'u açtığınız zaman. Bırakın emir savunma video. YouTube'da videoyu açtığınız zaman reklam giriyor. Ben bilmiyor muyum mesela? Bazı videolarda reklam görmüyorsunuz. Neden olduğunu düşündünüz mü hiç? Eğer benim dışımda telifi ödenmemiş bir şey varsa o videolara reklam koymuyorum. Çünkü YouTube daha önce bu konuda hiç uyarı almamış yayıncılardan bir tanesiyim ben 6 yıldır. Hiç. Yani YouTube bunun zaten istediğiniz zaman o değerlendirmeyi de yapıyor sizin için. Çünkü YouTube telif uyarısı yaptığı andan itibaren size çöküp denetlemeye başlıyor. Onun yöntemi şu: kardeşim ben bunu reklam için yapmadım. Ama diğer yayınlarda telifi tamamen bana ait olan. Mesela işte girişinde neden sadece benim fotoğrafıma, kendimi çok mu beğeniyorum ben sizce? Her gün kendi fotoğrafımla bir tanesini sevgili Yılmaz Aslantürk'ün, Otis abinin vinyetiyle koyuyorum. Neden? Hiç düşündünüz mü? Çünkü ikisi de benim parasını ödediğim şeyler. Hiç kimse bana onun telifini soramaz. Hiç kimse. Ama bunları yaparken bir de üzerine çıkıp insanlar böyle laf geçirdiği zaman öyle olmuyor kardeşim. O kadar basit değil. Ayıralım. Belediyeleri emükleyen tiplerle, belediyelerin belediye başkanlarını kıçında gezen tiplerle hiçbirini bir tutmayalım lütfen. Belediye imkanlarıyla sürekli söyleşiler yapıyor. İşte Emrah'ın videosu, çok güzel bir video hazırladı doğum günüm için. Sağ olsun. Yayınlayamadım. Çünkü içinde babam sınıfının görüntüsü var. Söyledim de Emrah, işte burada kendisi. Sorun doğru mu Emrah? Şahane bir video. Dünyanın birçok yerinden dostlarım konuşmuş. Yani öyle insanlara ulaşmışlar ki İsviçre'den Celal'le Sumru'ya ulaşmışlar. Çok mutlu oldum. Çok uzun süre oldu görmeyeli. Çok özlediğim insanlar çünkü. Haluk Hoca'ya ulaşmışlar. Ama içinde Hababam sınıfı var. Olmuyor. Ya kardeşim sadece şunu istiyorum. Sadece şunu istiyorum. Biz neyi niye yaptığımızı açıklayabildiğimiz sürece hiç kimsenin, ama hiç kimsenin bizi doğramasına izin falan vermem. Bu benim olmam önemli değil. Sonuçta nasılsa dönüp bana da gelecektir bu. Ama herkesle her anlamda kapışmaya hazırım bu konuda. Bu da dahil olmak üzere. Gazeteci şirket kuramaz. Öyle bir şey yok. Bugünün koşulları içinde gazetecinin şirketi niye kurduğunu tartışalım. Evet, gazeteci mesela şunu yapamaz. Gazeteci. Kendi bir şirket kurup foto muhabiriyken kendi stüdyosunda dışarıdan kendi gazetesine çekim yapamaz. Böyle gazeteciler var mı acaba dünyada? İstanbul'da var mı mesela? Mesela Hürriyet'te böyle gazeteciler çalıştı mı? Bence bir düşünelim bunu. Burada ben de sizinle hemfikirim. Ama ben şu anda hayatımı böyle kazanıyorum. Başka bir gelirim yok. Bunu yapıyorum. Zaman zaman dublaj yapıyorum, tanıtım filmleri konuşuyorum. Evet, benim işim bu. Ne yapayım yani şimdi? Farkı abi sana soruyorum, ben gazeteci değil miyim? Varsa bir cevabım, bekliyorum. Dur şunu da şutlayalım. Bu kadar basit. Yıllarca orada içeride, yani bizi öyle bir noktaya getiriyorsun ki Faruk abi, şunu yaparak. Çok ayıp bir hale geldi. Gerçekten ben çok üzüldüm bu yazıyı okuyunca sabah. Birçok insan desteklemiş. Ağzınıza sağlık. Çok güzel yazmışsınız. Alakası yok, kusura bakmayın. Ya yıllarca marka işbirliği adı altında Ayşe Arman'ından Ertuğrul Özkök'üne takır takır reklam promosyon yapıldı o gazetede. Takır takır. Ve sen de eleştirdin. Ombudsman olarak çıktın karşısına. Bizi nasıl aynı kefeye koyuyorsun şimdi? Olmamış bence. Hiç olmamış hem de. Özellikle bak bunu yayın arasında Faruk abi arayıp söyleyebilirdim sana. Ama madem sen böyle yaptın, ben de yazını bekliyorum. Gerçekten. Yazınla ilgili bütün bilgilendirmeye açığım. Eğer sen de istersen bir karşı yazı olarak söylersen yarın yayında anlatırım bunu. Bu konuyu konuşmamız lazımdı. Kusura bakmayın. Bu yayın hiç öyle karından konuşulan bir yayın olmadı. Hiçbir zaman. Ben bununla çok övünüyorum. İzleyicimle de çok övünüyorum. Çünkü benim izleyicim bu konuda beni rahat bırakmaz. Adım kadar eminim. İyi ki de böylesiniz. İyi ki de böylesiniz. Çünkü biliyorsunuz ki size hesap vermek için yapamayacağım şey yok. Ama bunu yaptığınız zaman işte ortaya çıkacak gerçeklik hepimizi rahatlatıyor. Hepimizi. Ve gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ben. Keşke herkes söylese. Keşke herkes şu linç treninin bir yerine binmek yerine çıkıp ayağını basarak şu topraklardaki ikiyüzlülükten bir kere kurtulsa ya. Hayır kardeşim, ben böyle düşünüyorum diyebilse. Ne kolay ama kalabalığın rahatlığı şahane bir şey ya. Kim linç edilecek? Enver Aysever mi? Çak abi. Sevmeyeni de çok. Doğruya doğru sevmeyeni de çok. Tamam. Çak. Hep beraber linç edelim. Öldürelim Enver Aysever'i. Ne güzel değil mi? Ama herkese yapalım dediğinde herkes arazi. Herkes arazi. Bu kadar basit değil, kusura bakmayın. Kimin yaptığının da hiçbir önemi yok ayrıca. Kimin yazdığının da, kimin söylediğinin de hiçbirinin hiçbir önemi yok. Sonuçta savunulacak şey gazetecilikse herkes kendi meşrebince savunacak. Ben de bunu savunmayı bir görev bildim. O yüzden zamanınızı çok aldım. Çok özür dilerim ama bunun konuşulması lazımdı. Nasıl bir yayın izlediğinizi biliyorsunuz. 6 yıldır biliyorsunuz. Farkındayım. Ama bilin. Yine bilin. Yani böyle bir olayda nerede taraf durduğumu da bilin. Anlatabiliyor muyum? Eleştiri başka bir şey. Eleştirin. Yani beni de eleştirsin kardeşim. O beni iyiye sevk eder. İyi bir şey o. Ama herkes bulunduğu yerden bakıyor ki biri taşlanıyor. O bir tane de ben sallayayım diye geliyor. Niye? Kalabalığa dahil oluyor o zaman. Bu kadar basit değil ya. Demin verdiğim örneklerin tamamı da ispatı hazırım bu arada. Yani Kırklareli Belediyesi'nden aldığım ilan. Ya dört, galiba 4 gündü yanlış hatırlamıyorsam. Galiba 4 gündü. Hatta ben kıyak olsun diye 2 ya da 3 gün daha fazla yayınladım. Yani ne olacak? Taş atıp kolum mu yoruluyor? Orada zaten bir yer açıyorsun. Ne olur yani. Tunç Soyer'in yorumu. Valla yani Tunç Soyer'in yaptığı, ben doğru bulmuyorum kardeşim. Ben doğru bulmuyorum. Çıkıp içime sinmedi, ben bu ihaleyi iptal ediyorum. O zaman başında yapsaydınız Tunç Bey. Başında yapsaydınız bunu. Benim içime sinmiyor böyle bir şey diye. Niye yapmıyorsunuz? Şimdi arkadaşlar, gazetelerde ne var var? Neler var? Vallahi doğrusunu isterseniz bircacık yok. Şunu sadece size söyleyeyim. Şimdi Sözcü Gazetesi'nde bir haber. Bugün bütün haberlere bakmayacağız. Vallahi bakmayacağız. Gerek yok. Yani oturup şunu yapamam. Ben size Ahmet Hakan bu karalamanın burasında durmuş, öbür geyik burasında durmuş. Geçin bunları. Hepsi hikaye. Benim için bugün gazetelerde aranacak haber bir tane. Kardeşim, yazabildin mi sen AKP gençlik kollarında? Millet birbirini çiğneyecek şekilde üst üsteydi. Bu olmaz. Ya bu kadar. Bu kadar. Kalan geç. Gazete maste değil senin yaptığın. Ya. Hikaye. Hikaye. Torbadan iş yapıyorsun. Geç onu. Beni gerçekten ilgilendirmiyor. Ama şu hikaye çok ciddi şekilde ilgilendiriyor. Mesela Hürriyet Gazetesi'nde Biden'a açık çağrı diye bir yazı yazmış Hande Fırat. Aslında Biden'dan telefon beklenmiyormuş. Olması gerektiği şekilde zaten ilişki devam ediyormuş. Bakın, muhalefete saldırın abi, en kolay yolu seçiyorsunuz. Doğru. İsim Beyaz 73 değil mi? Muhalefete saldırın. Ben burada adımla sanımla 5,5 yıldır oraya koyduğum bütün videolarla karşısındayken insanların Beyaz 73 yazıp sallamak ne kadar kolay değil mi ya? Ne oldu, rahatsız mı oldunuz? Niye? Muhalefetin hatası olamaz mı? Gazetecinin işi değildir ki iktidar ya da muhalefet yanında durmak. Bence değildir yani. Ben yapmadım en azından hiç. Hande Fırat öyle diyor. Yani telefonun başında çaresiz bekliyorum Hakan Altun kafası falan değil diyor. Öyle bir şey yok diyor. O zaten diyor kuruldu gitti diyor. Biden aramadı, Erdoğan çok mutsuz haberleri gerçeği yansıtmıyor. Evet. Mutmain olduk mu? Birer tur daha mutmain alır mıyız? O zaman kalkıyorsak yolluk şey yapacağım ben. Birer mutmain yeter diyorsanız. Hürriyet böyle. Sabah ihanetlerin sonu hep acı bitti. Söyleyen Erdoğan. Nerede söylüyor bunu? Lafa gelince davadan söz edip çık. AK Parti Gençlik Kolları Kongresi. Geç. Bu haberi okumak zulümdür kardeşim. Bu ülkede salgın var. Bu ülkede salgın var. Ben bu haberi okumam. Yediremem kendime. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri bir koydu, yedi aldı. Can Akın Çağlar CHP'li İBB'de genel sekreterliğe Temmuz 2020'de atandı. Dur ulan haberi gösterim. Ha, Can Akın Çağlar İstanbul'un en güzel manzaralı villasını tartışmalı satışla 12 milyon liraya aldı. 2018'de bir bankadan. O anda piyasa değeri 50 milyon lira olan villanın el altından çok ucuz satışı tartışma yarattı. Yalnız 2018'de almış. Çok özür dilerim. 2018 yılında Can Akın Çağlar ne iş yapıyordu? Hadi bakalım mı? Ben biliyorum da size göstereyim. Ben tanıyorum kendisini çünkü. Can Akın Çağlar. Bakalım şimdi. Google Efendi'ye soralım. Can Akın Çağlar kimdir? Ne iş yapar? Nerede çalışır? Bankacılık sektörünün önemli isimlerinden olan 2003-2011 tarihleri arasında Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Can Akın Çağlar'ın kariyeri ve hayatı. İşte demin söylediği gibi Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü. Genel Müdürlüğü döneminde Ziraat Sigorta AŞ ve Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ'nin kuruluşuna da öncülük etmiştir. 2011 yılında bankadaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda kurul üyesi olarak göreve başlamış. 2 Mayıs 2014 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılarak Eureka Sigorta AŞ'de Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. 2019 tarihi itibariyle de Eureka Sigorta AŞ Genel Müdürlük görevinden sonra Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevine başladı. Bunu nasıl genel müdürlüğe bağladınız, genel sekreterliğe bağladınız? Ciğerim. Soru: Can Akın Çağlar'ı Ziraat Bankası Genel Müdürü yapmaya kimin gücü yeter? Efendim? Efendim? Yani haliyle Angelina Jolie. Ama at. Ne olacak abi? 2018'de aldı diyor. 12 milyon lira. 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim? Kız doğru söylüyorsun. Hakikaten o mahallebici. Kim yapmış bunu? Ya öyle sahtekarsınız ki. İnsanların kafasını karıştırıp hani ekranı kilitlemeye çalışıyorsunuz böyle. Kafaya tak tak tak tak tak tak yardırarak. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Ben bıkmam. Siz rahat olun. Siz rahat olun. Ben bıkmam. 500 kere gelse 500 kere atarım. 501.yi de aksatmam. Rahat olun siz. Sözcü: andınız kararı pimi çekilmiş bombadır, geçebiliriz. MHP haberiymiş, hiç gerek yok. Şuradan size bir haber okuyacağım. Şimdi Erdoğan'ın bir haberi var, Erdoğan Süreyi'nin. Aslında bugün sadece gazete yayını bunun üzerine yapılabilirdi, bu haber üzerine. Gerçekten. Kaynak arayan iktidarın Osmanlı'daki salma vergisine benzeyen yöntem üzerinde çalıştığı öğrenildi. Kuyumculardan 500 gram altını kamu bankalarına yatırmaları istenecek. Ne? İşte kuyumculara Osmanlı'daki salma vergisi. Her kuyumcu parasını içinden 500 gram altın yatıracak karşılığında. Sebep? İşte bende duracak senin 500 gram. Peki sana para verir mi insanlar? Sana para verirler mi? İşsizlik sigortası gitti. Comolokko. Yok şu anda ortada. Soruyorsun nerede? Tamam lan bende paran diyor. Şehit Aileleri Vakfı? Tamam ulan ne uzattın? O da gitti. Çağırıyorsun, diyorsun ki yastık altındaki parayı çıkart. Kimse yemiyor. O dışarıda hani tanesi 5 liraya satılan 100 sayfalık ufak dolar şeklindeki bloknotları böyle atan tipler vardı, hatırlıyor musun? Ekber Bey gelin 18 milyon 725 bin euromuzu bozdurun TL'ye çevirin falan. Onlar da yok. Bak haber çok şık. Ama haberin içinden bir yer okuyacağım size. Haber sizin canınızı daha çok yakacak. Çünkü doğru. Yani içinizden bazıları dedi ki ulan sözcü ya yardırmış olabilir mi Yusuf Bey? Açık konuşalım. Olabilir. Ama bu öyle değil. Ekonomide büyük sıkıntı yaşayan, çare arayan hükümetin Osmanlı döneminde uygulanan salma vergilere benzeyen yöntemle kaynak toplamak için yönetmelik taslağı hazırladığı ortaya çıktı. Sürpriz yönetmelik taslağına göre her kuyumcudan 500'er gram altın toplanacak. Ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kuyumculardan 500'er gram altın, yaklaşık 210 bin lira kamu bankalarına yatırmaları istenecek. Altın teminatı yatırmayanlar kuyumculuk yapamayacak. Tövbe estağfurullah ya. Şimdi diyeceksiniz ki oha you. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşçulu düzenlemedeki 500 gram altın maddesinin çok ağır olduğunu, esnafta rahatsızlık yarattığını belirtti. Çavuşçulu, bakanlıktaki ilgili bürokratlarla görüştük, itirazlarımızı yerinde buldular. Ne demek bu? Var böyle bir şey. Biz de itiraz ettik, onlar da dedi ki haklısınız. Ondan sonra bana çıkıp bir sürü insan burada diyor ki, yani işte ekonomiyi kötü gösteriyorsun. Lan ben neyini kötü göstereyim? Neyini kötü göstereyim? At bir 10 lira sakalla başlayan bir sene önceki pandemi, şu anda insanları dünyada en iyi biz yürütüyoruz diye sokuşturuluyor. Neyini kötü göstereyim ben? 210 bin lira tutuyor 500 gram altın. Yatır. Yatırmazsan kuyumculuk yapamazsın. Ya kardeşim ne alakası var bununla ya? Ne, götürüver gideyim ulan ben veriyorum zaten artist. Olmaz, bir daha çıkacaksın. Bir daha çıkacaksın Hacı abi, öyle olmuyor. Biz düşündük buna karar verdik. Biz düşündük buna karar verdik. Yani bu kadar basit. Bakalım. Cumhuriyet andımız çatlağı diye çıkmış. Bahçeli AKP'nin de desteklediği geçebiliriz Bahçeli abi. Ben okumuyorum prensip olarak. Çok gereksiz. Al bayrak ruhu kulis Bakan Elvan'ın paketini damadın hocası Arıcan tırpanladı. Erdal abi yazmış. Erdal Sağlam. Dur bakalım ben Cumhuriyet Gazetesi'ne bakmadım. Çok özür diliyorum. Açıklanan ekonomik reformları Bakan Lütfi Elvan ve ekibinin hazırladığı önemli uygulama metinlerinin de yer aldığı şekliyle çıkmadı. Cumhurbaşkanlığında başlıklar ve içeriklerde önemli değişiklikler yapıldığı iddia ediliyor. Değişikliklerde Berat Albayrak'ın hocası Profesör Erişah Arıcan'ın. Hatırlıyor musunuz? Ya benim bir tez yazmam lazım. Ya. Aramızda bir tezin lafım olur. Aramızda. Yani çok ya ben bunu duymamış olayım. Neydi konu? Konum önemli değil yani. Tez. Hallederiz. Ben de rahat ol. Hatırladık mı? Reform paketinde Arıcan'ın öne çıkması Berat Albayrak'ın öne çıkarılan hocası kanalıyla etkisini sürdürdüğü söylentilerine neden oluyor. Özetle anlayış aynıysa, kural ve kurumlar esas alınmıyorsa, kişileri değiştirmek fazla bir şey değiştirmiyor. Zaman uzatılsa da gidişat değiştirilemiyor. Vallahi doğru söylemiş. Mustafa Çakır'ın bir bütçe haberi var. Bunu da şey yapayım. Bütçe 2 ayda 1 milyar lira açık verdi. 2 ay daha ya. Ocak, Şubat. 1 milyar. 1 katrilyon. Milyar deyince ucuza gidiyor. Örtülü ödenekten Şubat'ta 89.3, ilk 2 ayda 357 milyon lira trilyon harcandı. Şubat'ta kiralık taşıtlara 23.7 milyon lira ödendi. Sebep? Bak soruyorum ben. Soruyorum. O çok demokrat gazeteciler, çok dürüstler. Sorsanıza. Ya bizim gerçekten 24 milyonluk araç kirasına ihtiyacımız var mı? Sorsanıza. Bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet'in 12 milyar 977 milyon lira olan başlangıç ödeneği 15 milyon lira artırıldı. Benden düşen her kör kuruş haram zehir zıkkım olsun. En azından bu kadarını yapabilirim. Benim kör kuruşum gitmesin. Gitmesin kardeşim. Bakalım. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Fitre parası bile asgari ücreti geçti. Geç kaldınız. Cuma günü yaptık o işi burada. Biz gündemin önünden gidiyoruz diyoruz ya. Cuma günü gördük o işi. Çürümüşlüğün fotoğrafı. Daha önce kalabalık bir cenazeye katıldığı için özür dileyen Sağlık Bakanı Koca 19 gün önce. Soylu'nun annesinin cenazesine gizlice katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı törende salgın içe sayılırken Koca'nın isminin protokol listesinde yer almaması dikkat çekti. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Furtan Han'ın paylaşımıyla olay açığa çıkarken tweet daha sonra silindi. Ama Malbatı'ya kaydıktan sonra. Artık çıktı çünkü. Göründü. Hani Turgay bana ihaleyi bırakmış. Senin yüzünden adam afişi oldu diyor ama benimle alakası yok. Yani çok... Söylenecek bir şey yok. 1'e 25 galada gece tweet attı. 1'e 25 galaya. Burhan Kuzu'nun hani gece çiçek attığında attığı tweetler gibi. Atar diyor böyle saçma sapan bir şey. Onun gibi bir tweet yani 3 aşağı 5 yukarı. Evrensel skandalı itiraflar manşetiyle çıkmış. 7 işçinin öldüğü Sakarya'daki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası patlaması davasında müdür ve kimyagerin itirafları peş peşe geldi. Fabrikadaki kaçak bölümde seri barut üretimi yapılmış ve işçiler gözden çıkarılmış. Tutanağı bir tek Evrensel Gazetesi yazmış sanırım. Diğerlerinde çünkü özellikle patron üzerinden mağduru benim 8 aydır içerideyim falan diye konuşuyor. Hendek'te 7 işçinin öldüğü havai fişek patlaması davasında kimyager Asiye Ang'ın fabrikada kaçak barut üretimi yapıldığını itiraf etti. Sorumlu müdür Ahmet Çağrıcı, barut üretimi yaptılar, İtalya'da giderin büyük kısmını oluşturuyordu dedi. Çağrıcı, patlama olacaksa Çin mahallesinde barutun imal alanı olsun iddiasında doğruladı. Nasıl? Hep birilerinin ötekisi var, görüyor musunuz? Hep. Yani fabrikanın içinde bile Çin mahallesi denilen bir yer var ve orada çalışanlar daha böyle öğütülebilir insanlar. Ne acı değil mi? Saramago konuşacağız cuma günü. Bütün bunları, yani insanın kötülüğü üzerine konuşacağız. Şeytan deyip birilerine bok atmanın ne kadar kolaylık olduğunu, gerçek şeytanın, deccalin yeryüzünde olduğunu konuşacağız. İçimizde, burnumuzun dibinde bizimle yaşıyor. Çoğu zaman da iyi görünüyor ayrıca. Yeni Şafak'a bakalım. Korona dahil paket. Bir otel odasında 7 kişi. Yasin, Allah cezanızı vermesin kardeşim ya. Aralarında ünlü markaların da olduğu bazı oteller, restoran, kafe ve eğlence mekanlarındaki kısıtlamaları fırsata çevirmek isterken her türlü sahtekarlığı yapıp COVID-19'un yayıldığı merkezler haline geldi. Parti yapıldığı için Bebek'teki bir oteli basan 23 odalı otelde 170 kişi kalıyormuş gibi gösterildiğini belirledi polis. Siz? 14 bin kişilik kongre vardı dün. Ha, görmedik onu. Ne kongresi? Ya bu kanadının altı yeşil olan bok böcekleriyle ilgili. Bunun dünyada çok yaygın izleyicisi var. Biz de dedik ki bir dernek kuralım. Kurduk derneği. Ben başına geçtim. Dedim ki kongre yapalım. Kaç kişi gelir? 3 kişi ve 5 kişi. Yani ona bizim derdimiz. O da böyle yurt dışından gelen olursa onları alırız böyle kapalı çarşı. Kapalı şimdi, oraya götüremeyiz. İşte Ankara'da biraz Tunalı'da gezdiririz. Ulus'a götürürüz. Roma hamamını falan dolaştırırız. Biraz öyle işte Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ydi. Neyse. Anam, bir kalabalık 14 bin kişi geldi. Neyse, aradım ben Atatürk Spor Salonu'nu, yani yeni kongre salonunu. Dediler ki tamam dediler. Oraya aldım. Yani bizim kongreyi diyorum. Var mı? Sizler Asım'ın neslisiniz. AK Parti Gençlik Kolları 6. olağan kongresinde gençlere seslendi. Kaç kişi vardı içeride? Ya bu utanmazlık işte. Bu utanmazlık. Bu yayını izleyen AKP'liler, size sorayım. Hiç vicdanını sızlamıyor mu şunu gördüğünüzde ya? Ya gerçekten hiç düşünmüyor musunuz? Çoluğunu çocuğunu görmeden ölen doktorlar, hemşireler, ambulans şoförleri, eczacılar, ne bileyim hastane idari personeli, hiç aklınıza gelmiyor mu? Hiç üzülmüyor musunuz? Ya yazık, günahtır kardeşim. Hani ağzınızı açtığınız zaman Allah'tan, kitaptan, Kur'an'dan, kul hakkından falan bahsediyorsunuz da onun için. Hiç dokunmuyor değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Şaşırmadım ya. Vallahi hiç şaşırmadım. Ne acı ki şaşırmadım. Zaten bir siyasal İslamcının en büyük özelliği, hep söylüyorum ya, hiç şaşırtmaz sizi. Hiç. Akşamın manşeti, iç savaşı birlikte bitirelim. Başkan Erdoğan, başkan! Bloomberg'e yazdığı makale... Efendim? Bloomberg'e yazmış. Ne yazmış? Makale. Ne diyorsun? Dur kız, okuyalım. Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı ve iç savaşın bitmesi için Türkiye ile birlikte çalışma çağrısı yaptı. Bak bu kardeşin, bu savaş patladığında, daha önce anlattım ama bir daha anlatacağım. Bu savaş patladığı dönemde TRT Türk'te bir siyaset programı yapıyorum ben. Her gün, kaçta yayınlanıyordu ya? Yani 2.14 müydü acaba? Saat 14'tü galiba. Çok da izlenen programdı. Orada özellikle yani Ahmet Davutoğlu gelmiyor programa. Ama onun şeyinde, özelinde sürekli oradan insan isteyip sürekli hükümetle karşı karşıya gelip bunu konuşuyoruz. Ve hepsinin söylediği şey şuydu. Esad gitmeli. Niye? Reis öyle diyor çünkü. E şimdi biz nasıl oldu da iç savaşı bitirelim diyoruz? Ya adam, sevseniz de sevmeseniz de ülkede şu anda varlığını kazık çaktı. Kazık. Sayenizde. Nasıl yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz mesela? Ne var aklınızda? Var mı bir şey? İç savaşı bitirelim. İç savaşın taraflarıyla konuşmaya hazır mıyız? İki taraf var ama onun. Hani Suriye'nin dostları toplantısı mesela, benim çok karşı çıktığım bir yapıydı bu. Suriye'nin dostları. İnsanlar sürekli böyle çok hoş bir şeymiş gibi anlatıyorlardı bunu her yerde. Biz Suriye'nin dostları içindeyiz ve Suriye'nin dostları toplantısı da bu yüzden son derece önemli. Ben de diyordum ki abi Suriye'nin dostu böyle olunmaz ki. Çünkü o dost dediklerinin tamamı bizde bütün günlerde olur bu. Hani çok sıradan böyle Allame-i Cihan olmana falan gerek yok. Gün muhabbetidir bu. Baya mutlaka şu cümle geçer. Anam onlar sonradan sulh olurken sen kötü olursun. Yapma. Doğru mu? E o zaman bu tavsiyeyi, bu nasihati, bu öğüdü almış insanlar olarak. Hani anneanne babaanne öğüdü. Dövüşmen kuzum diye. O öğüdü almış insanlar olarak. Biz nasıl yedik o şeyi? Herzeyi. Biz taraf tuttuk. İç savaşın tarafları var, değil mi? E biz taraf tuttuk. Ve ben ısrarla bak şunu söyledim hep. Her zaman söylediğim hikaye şu. Ya kardeşim bizim bir sınırımız var. Bak yine aynı şeyi söylüyorum. Sev sevme. Ama o sınırı oradan kaldırma şansın yok. Şunu diyemiyorsun mesela. Suriye sınırı 911 kilometreydi galiba. Bunu kaldıralım. Bunu kaldıralım. Yani şöyle yapalım. Avusturya Macaristan'ı tam bir yanından koyalım. Öbür taraf biraz daha kuzeye çıktığımızda Alplere baksın. Böyle bir şey olmuyor kekliğim. Yani o ülkeler duruyor orada. Suriye mi? Suriye. Ebediyen. Türkiye. Türkiye. Ebediyen. Ama sen bunların hepsini görmezden geldin. Şimdi diyorsun ki Suriye'nin toprak bütünlüğü. Ya yemişim toprak bütünlüğünü. İç savaşta taraf tuttuk. Taraf. Niye? Diplomasiye inanmıyorsun. Diplomasi tam böyle noktalarda lazımdı. İnanmadığın için kullanamadık. Operasyonlarda yüzlerce şehit verdik ya. Yüzlerce. Erinden rütbelisine yüzlerce şehit. O yüzden bunu ben almayayım yani. Devam edelim. Dünyanın en abuk gazetesi. Esnafa 220 milyon liralık destek nasıl yararlanılacak? Hangi avantajlar var? Yok hiç öyle bir avantaj. Yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Bak ben geçen hafta paket açıklanmadan önce sabah yayında da söyledim. Ya paketin neyini bekliyorsunuz saat 3'ü? Yalçın yazdı sağ olsun Yalçın Karatepe. Ben okudum ve çok rahatım. Mutmain oldum üst üste. 3 kere mutmain oldum hatta. Siz de olun. Demedim mi? Twitter'a bir baktım. Millet oturmuş seyrediyor ya. Herkes yazıyor. Bunda hiçbir şey yok. Ya ne olacağı da? Verebilecek bir şey yok ki. Para yok para. Adam 500 gram altın getirin ona çökeceğim diyor ya. Takvim manşeti. Bu haberi anlamak için okur yazar atölyesine gitmek şart değil. CHP'li belediyeler okur yazar atölyesi yarışına girdi. Hepsi de bir tek konuşmacıyı davet etti. CHP yandaş kalemler fenalık geçirdi. Allah Allah. İlginç. Neyse. Ben derdimi anlattım kardeşim. Ya çok acı bir olay yaşandı. Paris Saint Germain'in yıldızı Di Maria'nın evine ailesi içerideyken ve Di Maria oyundayken maç esnasında hırsız girdi. Aileyi rehin olarak evdeki 500 bin euroyu çaldığı söyleniyor. Herhalde bizim spor tarihinde gördüğümüz ender olaylardan biri. Çünkü teknik direktör oyundan aldı adamı. Hani evine gitsin diye. Çok acayip bir şeydi ya. Çok acayip. İşte kötülüğün ayağa kalkmış hali bu olsa gerek. Demek ki öyle bir şey. Paris'te dehşet diye vermiş Takvim Gazetesi o haberi. Gerçekten Paris'te dehşet. Hafta sonu sevgili Jülide ablanın, Jülide Gülizar'ın doğum günüydü. Bir saniyenizi rica ediyorum. Çok özür dilerim. Canlı yayında olur böyle şey. Şu kitabı da göstereyim de kitapla birlikte. Yani kitabın burada olduğunu biliyorum çünkü. Benim hocam aynı zamanda çok sevdiğim bir insan, sadece benim değil pek çok insanın hocası Jülide abla. Onun doğum günüydü hafta sonu. Kutlayamadım. Bende bir kitabı var. 1998'de imzalamış. Bu kitabın şöyle bir önemi var. Şimdi Di Maria şeyini görünce bir anda geldi aklıma. Anneme ve Hikmet Münir Ebcioğlu'na diye ithaf edilmiş bir kitap. Sevgili genç meslektaşım Ünsal'a mesleğinde başarılar, yaşamında mutluluklar dileğiyle Ankara 1988 98 Jülide Gülizar yazıyor. Şöyle göstereyim. Jülide abla benim program konuğumdu. Ben o zaman Ankara merkezli bir televizyonda, CTV'de, Ceylan Holding'in televizyonunda bir akşam söyleşisi yapıyordum. Bir saatlik bir program ve Jülde ablayı çağırmıştım. Jülde abla bu programa geldiği gün, ben de çok yeni evliyim o zaman, herhalde 2-2,5 yıllık falan evliyiz. Evimize hırsız girdi bizim. Ve evden gelen bir haberle apar topar fırladım gittim ben. Yayına geç kalmadım çünkü hani demiştim ya daha önce bize TRT'de öyle öğretildi. Öldün mü? Hayır. O zaman hadi. Yani apar topar işimi bıraktım evde. İşte annem falan geldi yanlış hatırlamıyorsam. Kulakları çınlasın. Eşimi bıraktım ve yayına gittim tekrar. Jülde ablaya anlattım bu olayı. Kitabını getirmişti yanında. Haberler bitti. Şimdi oyun havaları. Anıları var bunun içinde. Çok çok güzel anılar hem de. Jülde abla dedi ki aynı şeyi ben de yaşamıştım. Üstelik ben bir de düşünsene şimdi ben o dönemde cep telefonun var. Sana haber gelebiliyor. Jülde abla yayındayken düşünsene bütün Türkiye onu dinliyor. Bu ne demek? Ev boş. Ev boş kardeşim. Bütün Türkiye jüride Gülizar'ı dinliyor zaten. Dedi ki oğlum bizim yani bunlar bu riskler var. Her zaman var. Çünkü sen nerede olduğu belli bir adamsın. Televizyonu açan görüyor. Canlı logosu var. Böyle bir anısı var 1998'den. Yani kitap değil sadece. Kitap çok güzel de içinde o kadar güzel şeyler var ki. Ya beni en çok etkileyen mesela 1960 darbesinin ihtilal muhtırası. İçerideki spikerdir Jülde abla. İçeri girip ihtilal muhtırası okuyan kim? Genç bir subay. Kim olduğunu biliyorsunuz. Ya yayını izleyen ülkücüler var. En azından bu kadar kıyam olsun size de. Çünkü kafanız yerden kalkmıyor farkındayım. Yani haliyle. Bu kadar kıyam olsun. İçeri girip o ihtilal bildirisini okuyan bir subay var. Kim o subay? Alparslan Türkeş. İşte içerideki spiker Jülde abla. Çok film anıları var. Hakikaten çok film anıları var. Yani eski bir kitap. Ümit Yayıncılık. Ben bilgi kitap diye hatırlıyorum ama değilmiş demek ki. Yani 98. Birinci baskısı Ocak 1994'te yapılmış. Hani bulabilir misiniz bilmiyorum ama. Şunu geçelim. Abukistan Halk Cumhuriyeti'nde bakalım neler gelmiş bugün ya. Doktor Nafiz Karagözoğlu. Ya ben bundan bir anam. Dur iki tane. Hocam 2 ay önce korona geçirdim. Geçmiş olsun. 4 ay sonra evleneceğim. Ha 2 ise 4 olur. 3 ise 6 olacaktı o çünkü. 3 ay önce korona geçirdim. 6 ay sonra evleneceğim. Aklınızda olsun. Koronavirüs kısır yapar mı? Yapmaz efendim. Daha çok batırık seviyor kendisi. Yani tahinli olmadığı zaman hoşlanmıyor. Bir de bulgur köftesi. Yani Arap köftesi, fellah köftesi onu seviyor ama kısır yapmıyor. Lan bütün dünya bir senedir ne yaptığını bilmiyor ki koronanın. Allah'ın düdüğü. Yani adama sorduğun soruya bak. 850 tane mutasyonu var. İnsanlar neyin nereden geldiğini bilmiyor. Hani kıçında mı şey darbe çıkartıyor, başında mı hiç kimse bir şey bilmiyor. Korona kısır yapar mı ya? Derdi bu. Ya öyle biliriz. Hiç sorun değil. Erkekliğimize bir şey olmasın ya. Tabut. Kapanıyor mu? Kapanmıyor mu? Hocam beni ilgilendiren bu. Bu yani. Hocam yaşım 33, miyomum var. Arkadaşıma sordum tümör dedi. Getir o sopayı getir. Budaklı olanı getir budaklı. Islanmadıysa tut ıslak. Bu gitmez bir yere zaten. Buna git demeden gitmez ki. Islansın o iyice. Arkadaşıma sordum tümör dedi. Arkadaşınız radyolog mu? Yok. Yani bir kuruluşta pazarlamacı olarak çalışıyor. Nereden biliyormuş tümörü? Yani iyi bir insan. Bak verdiği cevaba bak. Tümör kanser demek değildir. Kişiye göre takip eden doktor tedaviye karar verir. Ağrı kontrolü, kanama azaltılması ve küçültülmesinde ilaç tedavileri verilebilir. Mecburiyet varsa ameliyat edilebilir. Kadın hastalıkları uzmanı seç, takibe gir. Sormuyor ama. Senin arkadaşın olacak bu şopar kimdir demiyor. Kim ulan senin arkadaşın? Arkadaşıma sordum tümör dedi. Miyomum var. Ona da sordum. Nasıl bir arkadaşsa o? Herhalde böyle küçük bir masası var. Hastalığını belirleyip gidiyorsun raporla. Şuna bir bak be. He? Hakkı bir bak şuna gözünü seveyim. Ne o bakayım? Ha tümör bu. Herhalde bilemedim yani. Ya bugünlük bu kadar yetsin. Olur mu? Çünkü bugün gazetecilik üzerine zaten çok uzun uzun uzun uzun konuştuk. Bugünlük bu kadar yetsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yine yalnız bırakmadınız beni. Yine buradasınız. Sopa niye ıslatılır? Perihan Hanımcığım, sopayı ıslatırsanız ağırlaşır çünkü. Etkisi, hani ver yetkiyi gör etkiyi var ya, o. Sopa ağırlaşır. Suyu çeker çünkü. Ahşap. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Sağ olun, var olun. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Eğer sizin için sıkıntı yaratmazsa ben bu yayının reklamını yapmak istiyorum şimdi. Yani yapacağım reklam tamamı vergilendirilmiş, tamamının vergisi ödenmiş, levhaya yansımış durumdadır. O yüzden bu yayını nasıl destekleyeceğiniz, müsaadeniz olursa anlatayım. Şöyle efendim, Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına bu yayına destek vermek için küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. Benim orada bir kanalım var. Ünsal Ünlü yazıp arama çubuğunda büyütücü tıklayınca görebilirsiniz. Oraya gelirseniz çok mutlu olurum. Abone olursanız kırmızı bir abone ol düğmesi göreceksiniz ki abone ol düğmesi aynı zamanda ünsalunlu.com.tr adresinde de var. Orası da ticari bir sitedir. Oradaki reklam gelirinin tamamı da maliyeye gelir beyan edilerek vergisi takır takır son kuruşuna kadar ödenmektedir. Abone ol düğmesini oradan da kullanabilirsiniz. Ya da YouTube'daki abone ol tuşuna tıklayarak ben bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum falan değilim. Ben seçerim, ben izlerim diyebilirsiniz. Abone ol düğmesinin manası budur. Üstelik bunu parasız pulsuz. Sadece yani bir tek mail adresi yazarak yaparsınız. Ama ciddi söylüyorum, anlamı çok büyüktür. Yanında küçücük bir zil var. Gördünüz mü? Heh, o zile de dokunursanız o zil yayın başlamadan size haber gelecek demek. Bir de ünsalunlu.com, ha ona geçmeden önce katıl var. Al bak sana katıl var. Mesela katıl YouTube'un yayıncılar için oluşturduğu bir sistem. Bu yayını aylık küçük katkılarla destekleyebiliyorsunuz. 5 lira, 15 lira, 60 lira. Siz belirliyorsunuz. Mecburi mi? İsterseniz yapıyorsunuz. Ama siz bunu yaparsanız ben onun da vergisini ödüyorum. Emin olun. Her ay hiç sekmiyor mesela. Galiba ben gazeteci değilim. Çok özür diliyorum. Katıl düğmesinin anlamı bu, ama isterseniz kullanacağınız bir düğme. İstemezseniz böyle mecburiyetiniz yok. Çünkü bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve hep parasız olacak. Ama YouTube'dan bir reklam geliri elde ediyorum ben. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bu yayın başladığı andan itibaren burada olmak. Çünkü burada konuştuğumuz, evet, siyaset ama bizim siyasi görüşlerimiz değil. Bu ülke için, hepimiz için iyi olanı, farklılıklarımızı konuşuyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde çok güzel yüzünüzün güldüğü, sevdiklerinizin yanınızda olduğu şahane bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.